Herkese merhaba, Sinematris'te Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda sinemanın gündeminden bahsetmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ben çoğunlukla sinemanın gündemine bir göz atıyorum. Birkaç sinema haberi, gündemdeki filmleri, hasılatları vesaireyi paylaşıyorum ve bir tane de ayrı bir konu belirliyorum bu haftanın sohbet konusu diye. Ama bu hafta sinemanın gündemi gerçekten o kadar yoğun ki ayrıca bir konu belirleyip onun üzerine konuşabilir miyim diye şüpheye düştüm. Yani emin olamadım, sadece gündemden bahsetsem bile yeterli olacak gibi hissediyorum. Ancak neyse, biz bir başlayalım şöyle bir sohbete, sizinle paylaşmak istediklerimi önce paylaşayım. Eğer zaman kalırsa ayrıca da konuşmak istediğim konularım da var hazırda bekleyen. Şu an gündemde olan en önemli film Godzilla and Kong ve bir de Hayalet Avcıları Ürperti filmi. Geçtiğimiz hafta bunlardan bahsetmiştim. İkisi biraz başa sıra gidiyor böyle. En çok izlenen filmler onlar. Ancak onlardan da önce Kung Fu Panda 4 gösterime girdi Türkiye'de. Çok sevilen bir seridir, çok sevilen bir karakterdir. Haftanın en çok izlenen filmi oldu Türkiye'de. Ve puanlara baktığımızda da gayet iyi görünüyor. Yani gençler, çocuklar çok seviyorlar Kung Fu Panda'yı herhalde. Ve bundan önceki 3 bölümü de çok hasılat yapmıştı, çok sevilmişti. Eleştiren notlar da yüksekti. Ondan dolayı hemen onu hatırlatmış olalım. Godzilla and Kong aynen devam ediyor. Şu an en çok izlenen filmlerden bir tanesi ülkemizde. Ve Dune Çöl Gezegeni yine, bakınız, Mart'ın başında gösterime girdi. Yani bir ayı geçti, neredeyse 1,5 aya geliyoruz. Ancak gündemden bir türlü düşmüyor Dune Çöl Gezegeni. Dune üzerine söyleyeceğim birkaç şey var. Birincisi, Türkiye'de hala en çok izlenen filmler listesi. 600 bin kişiye doğru gidiyor gişe izlenmesi. Ve dünyada da 700 milyon dolar sınırına doğru yaklaşıyor. 650 milyonu geçti. Dune gibi bir film için gerçekten çok iyi bir rakam bu. İlk bölüm dünya çapında 400 milyon dolar hasılat yapmıştı ki aslında bu ölçekteki bu proje için çok yüksek bir hasılat sayılmazdı, ama yine de yapımcılar bu rakamdan memnun olduklarını söylemişlerdi. Çünkü aslında ta 70'li yıllardan bugüne kadar bir filmin çok yüksek hasılat rakamına ulaşabilmesi için gençlere ve özellikle çocuklara hitap etmesi, daha bir eğlenceli olması, daha bir sürükleyici olması temel gerekliliklerden, ön koşullardan bir tanesi olarak kabul edilir ki Dune Çöl Gezegeni gayet politik, gayet felsefi, daha biraz ağır akan, biraz sanat filmi dokusunda, duygusunda bir film olduğu için hani o diğer Marvel'dır, DC'dir, işte Star Wars'lardır falan, onların hasılatlarına ulaşması pek de beklenmeyen bir proje olduğu için hani 400 milyon dolar hasılat bile ilk bölüm için iyi olarak kabul edilmişti ki Dune ikinci bölümün hasılatının 700 milyon dolara ulaşması hani neredeyse birçok işte Marvel filminin ya da gençlere, çocuklara hitap eden filmlerin hasılatına yaklaşması çok iyi. 700 milyon dolar hasılat Dune Çöl Gezegeni'nin dünya çapında çok sevildiğini, çok yüksek bir ilgi seviyesine ulaştığının göstergesi gerçekten. Ve filmle ilgili de sohbetler, haberler, paylaşımlar, yazılar, iddialar vesaire bitmiyor. En son çok güzel bir haber geldi Dune Çöl Gezegeni ile ilgili. Filmin yönetmeni Denis Villeneuve zaten yani son 20 yılın en büyük, en güçlü yönetmenlerinden bir tanesi. Ve duyduk ki Denis Villeneuve sinema podcast'i yapıyormuş. Tek rakibim Denis Villeneuve'dur bundan sonra. Ve Denis Villeneuve programına Steven Spielberg'i konuk almış. Bu konuda rakip olabileceğimi düşünmüyorum ama Steven Spielberg'i konuk almış Denis Villeneuve ve programda Steven Spielberg Dune bölüm 2 için öyle övgüler düzmüş ki, yani bugüne kadar yapılmış en iyi bilim kurgulardan bir tanesi, muhteşem bir film, şöyle sevdiğim, böyle sevdiğim falan diye Steven Spielberg Dune 2 üzerine uzun uzun uzun övgüler düzmüş böyle. Şimdi Steven Spielberg'den tabii bu övgülerin gelmesi ayrıca güzel, çünkü zaten Steven Spielberg yani sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden bir tanesi olması bir yana, bilim kurgu sinemasının da en önde gelen yönetmenlerinden bir tanesi. Birçok bilim kurgu filmi yaptı Steven Spielberg. Bu bilim kurguların bir kısmı hem sinema tarihine hem de bilim kurgu sineması tarihine altın harflerle adını yazdırmış filmler olduğu için Spielberg'in Dune bölüm 2'yi bu şekilde övmesi gerçekten çok dikkate değer bir şey. Ondan dolayı da Dune Çöl Gezegeni hani hem gişede böyle 700 milyon dolarlara falan geldi diyoruz artık. Yani iyi bir hasılat yaptı. Tüm dünyada sevildi, ilgiyle karşılandı diyoruz. Ancak işte notları da çok yüksek ve prestij olarak da, beğeni olarak da gerçekten en üst seviyede kabul görmüş filmlerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Dune Çöl Gezegeni'nin Türkiye'de daha devam edecek gibi görünüyor. Yani yakın zamanlı rakiplerinden olan işte Oppenheimer bitti, Poor Things falan bitti, böyle daha prestijli hani yılın öne çıkan filmlerini anacak olursak, ancak Dune bayağı devam ediyor böyle, hatta en çok izlenen filmler listelerinde devam ediyor. Ve Dune'la ilgili son haberim de hani hem notlar bu kadar yüksek, prestiji bu kadar yüksek, hasılat bu kadar yüksek, daha şimdiden Denis Villeneuve devam bölümü için çalışmaya başlamış. Bunun da haberleri geldi zaten. Dune'un 3. bölümünü yapacak Denis Villeneuve ve onun adı da Dune the Messiah. Yani hani Mesih, zaten hani Paul karakteri Atreides Mesih'e dönüşmüştü, bir peygambere falan dönüşmüştü demiştik ya. Orada artık bir Mesih'e dönüşüyor. Çok büyük savaşlar başlayacak falan. Yani öykü genişliyor. Dune evreni genişleyecek zaten. Frank Herbert'in 6 bölümlük bir roman külliyatıydı bu. İşte sinemadaki yolculuğu da Dune'un aynı hızla devam edecek gibi görünüyor. İşte diyorum hani bu gazı yemişken Denis Villeneuve, hani bu kadar övülmüşken, bu kadar hasılat yapmışken, çok yüksek puanlar almışken, herhalde daha bir şevkle böyle 3. bölüme hazırlanmaya başlamıştır diye tahmin ediyorduk zaten yani. Bunun da haberi geldi. Senaryo üzerine çalışmaya başlamış. Artık ne zaman gösterime girer tabii o belli değil. Çok özenli prodüksiyonlar yapıyor Denis Villeneuve. Yani Dune'dan önce de zaten çok özenli filmlerle karşımıza gelmişti. Bu zaten artık top oldu böyle yani. Zirveye çıktı. Onun için şimdiden bir gösterim tarihini vermek isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Yani hem yapım şirketinin hem de Denis Villeneuve'ün. Ondan dolayı ama tabii hepimiz şimdiden merakla izliyoruz. Yani bu kadar muhteşem bir filmin arkasına daha böyle vasatça bir filmle karşımıza geleceğini hiç zannetmiyoruz Denis Villeneuve'ün. Ondan dolayı şimdiden heyecan yüksek diyebiliriz sinematris olarak tabii ki. Bununla ilgili yeni yeni haberler gelecektir zaten. İşte Denis Villeneuve ekibi topladı. İşte çekimlere başladı. İşte storyboardlar hazırlanıyor. Senaryo bitmiş falan diye böyle haberler mutlaka gelecektir. Yani tüm sinema dünyasının gözü kulağı Dune'un devam bölümünde olacağı için gelen haberleri ben de duydukça sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi gündemde hangi filmler var demişken ilginç bir rekor haberi daha geldi yakın zamanda. Ben üzerine bir program yapmıştım. Roadhouse, Bar Fedaisi filmi Amazon Prime'da gösterime girdi. Bayağı da bir öne çıktı böyle, çok tanıtıldı. Ben de izlemiştim, size uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Onun işte 80'lerde bir önce filmi vardı, yeniden çevrimiydi falan diye böyle konuşmuştuk yani Roadhouse'u. Güzel bir proje, keyifli. Çok özel bir film değil ama keyifli, izlenebilir diye size önermiştim ben. Ve Bar Fedaisi filmi Amazon Prime'ın bugüne kadar en fazla izlenen filmi olmuş. Tam 50 milyon izleme rakamına ulaşmış. Gerçekten bir dijital platform için bu oldukça yüksek bir rakam. Ortalama bir hani Hollywood yapımcısının bilet başına 3 dolar falan gibi bir rakam kazandığını varsayacak olursak, yani bir denkleme yapmaya çalışıyorum size yani. Bu filmin şu an için 150 milyon dolarlık bir hasılata denk gelebilecek bir izlenme sayısına ulaştığını görüyoruz. İşte arkadaşlar bakınız, dijital platformlar gişeye, sinemalara ne kadar rakip oldu, oluyor falan diye birkaç sene önce konuşuyorduk. Artık günümüzde bu çok artık ayyuka çıktı. Çok net yani artık. Hani dijital platformlar sinemanın rakibi midir falan diye tartışmaya gerek kalmadı. İşte Bar Fedaisi de bunun son örneklerinden bir tanesi. Daha da izlenecektir tabii yani, bu 50 milyonda kalmayacaktır. 60 milyon, 70 milyon falan, çok popüler oldu çünkü film. Amazon Prime Bar Fedaisi projesiyle gayet başarılı olmuş gibi görünüyor. Bir de tabii çok sayıda dijital platform var. Yani sadece Amazon Prime yok, işte Netflix'lerdir, Disney'lerdir falan derken Amazon Prime'da güçlü bir böyle çok izlenen bir projeyle bu dijital platformların kendi arasındaki mücadelesinde de bir adım öne çıkmış gibi görünüyor. En azından Bar Fedaisi'nin ulaştığı bu izlenme rakamına bakacak olursak. Gündemdeki filmler dedik. Evet, gündem gayet hızlı ve 10 Nisan'da gösterime girecek olan bayağı dikkat çekici bir proje var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Filmin orijinal ismi The First Omen. Bizde de Omen İlk Kehanet adıyla gösterime girecek. Omen projesini hiç duymamış arkadaşlarımız olabilir. Ancak bu film hayli prestijli, hayli önemli bir filmin bir nevi devam filmi diyeceğim. Devam değil aslında, ondan öncesini falan anlatıyor ama yani önemli bir projenin devamı denebilir. 1976 tarihli Richard Donner imzalı The Omen. Bizdeki adıyla Kehanet Projesi. 70'lerin en önemli korku filmlerinden bir tanesidir bu film ve aynı zamanda korku sineması tarihinin de gayet prestijli, gayet güçlü projelerinden bir tanesidir. Başrolünde Gregory Peck vardır. Gregory Peck 60'ların, 70'lerin önemli jönlerinden, oyuncularından bir tanesidir. Richard Donner hem Superman projesiyle hem Cehennem Silahı projesiyle geniş kitleler tarafından tanınan, bilinen önemli bir Hollywood yönetmenidir. Yani biraz daha böyle kalbur üstü gişe filmleri yapan önemli bir yönetmendir. Ve işte 70'li yıllarda da Richard Donner bu filmi yöneterek prestijine prestij katmıştı diyebiliriz. Hatta Richard Donner'ı geniş kitlelere tanıtan filmlerden bir tanesidir Kehanet filmi. Çok iyi bir filmdir. Gerçekten çok tedirgin edicidir. Hani işin içerisinde biraz egzorsistimsi bir şeyler var. Böyle işte şeytanın çocuğu falan filan gibi. Yani şeytan temalı korku filmlerinin ilk akla gelenlerinden bir tanesidir. İlerleyen yıllarda, yani işte 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda Kehanet filminin o prestijine dayanan Omen ismini kullanan başka birçok film yapıldı. Ama çoğu pek de iyi değildi gerçekten. Yani bizi hayal kırıklığına uğratmışlardı. Ben hani çoğunu izlemişimdir yani. Bir Omen daha geliyor, bir Kehanet daha geliyor falan, bakalım nasıl olmuş diye. Bu filmlerin hemen hepsini izlemiştim ama hiçbiri de öncü filmin gücünü barındıran filmler değildi gerçekten. İşte gördüğümüz kadarıyla The Omen, ilk Kehanet, söz konusu efsanenin öncesine ve o efsanenin hani bir anlamda başlangıcına pencere açmaya çalışan bir film olarak karşımıza gelecek gibi görünüyor. Yapım notları hayli iddialı geliyor böyle. Çok hani bakın, hani kötü filmler yapıldı bu isimle ama bu kez öyle olmayacak. Bu kez iyi bir filmle karşınıza geliyoruz ki filmin yönetmeni Arkansha Stevenson diye, ya yaşını bayağı gizlemiş gibi geldi bana bu yönetmen arkadaşımız. İnternette bir araştır, ya fotoğrafına falan baktım, hiç tanıdığımız, bildiğimiz bir isim değil. Birkaç tane kısa film falan yapmış. Bu ilk uzun metrajı gibi görünüyor. Ama gencecik böyle yeni nesil bir yönetmenle film karşımıza gelmiş. Bu da umut vaat ediyor ama hesapladığım kadarıyla 24 ya da 25 yaşında olabilir. Emin değilim. Hani yanlış bir şey söylemiş olmayayım ama yani çok genç bir yönetmen gerçekten. Bu da umut verici dediğim gibi. Ya yani özetle The First Omen filmi, Omen efsanesinin, Kehanet efsanesinin 2020'lerdeki yeni güncellemesi, yeni bölümü ve gayet de umut vadeden bir film olarak karşımıza geliyor. Tekrar söyleyeyim, 10 Nisan'da gösterime girmiş olacak. Yani siz bu programı dinlediğinizde film gösterime girmiş olacak. İsterseniz bir künyeye bakın diyeyim. Bir başka güncel haber, bu çok önemli bir haber aslında. Yani hemen tabii üzerine kadar bağırış çağırış, kavga gürültü döndü. Nedir bu haber? Matrix'in 5. bölümü geliyor arkadaşlar. Matrix. Şimdi aslında Matrix Resurrections geçtiğimiz yıllarda gösterime girmişti. Matrix'in 4. bölümü ve gerçekten de hani son yılların en büyük linçlenen filmi olmuştu. Değil mi? İzlediniz mi? İzleyen arkadaşlar vardır mutlaka. Ben de izlemiştim. Ve muhtemelen Matrix Resurrections'ın kötü bir film olmadığını iddia eden tek sinema yazarı, tek sinema programcısı belki de ben olmuştum. Bilmiyorum yani, bildiğim kadarıyla bir tek bendim. Evet, ben hala aynı fikirdeyim. Matrix Resurrections'ın kötü bir film olmadığını düşünüyorum. Ben hala devam bölümünün yapılacağını duyduğum anda dedim ya, şu Resurrections'ı bir daha izleyeyim ya, bakayım nasıl bir filmmiş. Ben çok da kötü değil demiştim. Herkes linçlemişti falan diye. Filmi tekrar bir izledim, şöyle bir bayağı böyle dikkatli izledim yani. Hani ben mi yanılıyorum acaba? Gerçekten kötü bir film mi acaba diye. Hayır, bana yine güzel göründü. Yine hoşuma gitti. Yine keyifli izledim diyebilirim. İşte Matrix 5'in çekileceği haberi geldiği anda zaten işte Ekşi Sözlük, Twitter falan, sinema siteleri, sinema forumları falan hemen Matrix'in muhabbetini yaptılar. Ya zaten 4. bölüm berbattı, 5.ye ne gerek var, ben işte 5'i izlemeyeceğim, asla izlemem falan diye böyle hemen insanlar bir patladı. Şimdi bunun üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Şöyle ki, ondan önce devam bölümünün yapılacağı duyurulduğunda filmin yazarı ve yönetmeni de hemen duyuruldu. Drew Goddard adında bir sinemacının filmi yazıp yöneteceği açıklandı. Şimdi Drew Goddard kim? Ben tanıyorum ve gayet seviyorum bu ismi. 2011 yılında Cabin in the Woods diye bir film yapıldı. Bizdeki adıyla Dehşet Kapanı ile tanınır ama Cabin in the Woods çok böyle hani orijinal adıyla çok yayıldı, duyuldu. Yani o orijinal adı Türkiye'de bile çok sevildi. Hani Cabin in the Woods, ormandaki kabin, ormandaki oda gibi bir kaba çevirisi var. Güzel bir isim bence yani. Dehşet Kapanı falan diye böyle hani yeni bir Türkçe isim falan uydurmaya gerek yok. O film muhteşem bir film. Çok iyi bir korku filmi. Yani 2000'ler sonrası korku sinemasının hani biraz böyle o Scream'lerin falan etkisiyle korku filmlerinin klişeleri üzerine incelemeler yapan, korku sineması tarihini inceleyip ama bu klişeleri bir yandan da kullanan, diyorum o Scream'in başlattığı rüzgarın son temsilcilerinden bir tanesiydi Cabin in the Woods ve bunu gerçekten müthiş yapıyordu, nefis yapıyordu yani. Çok güzel bir korku filmiydi, hem korkutucuydu hem çok böyle gergin ve tedirgin ediciydi ama bir yandan da eğlenceliydi, güzel bir kadrosu vardı falan filan. Yani Drew Goddard'ı özellikle oradan tanıyoruz, hem senarist olarak hem yapımcı olarak hem de yönetmen olarak yer aldı. Özellikle de Ridley Scott'ın yönettiği The Marslı projesinin senaristiydi ve o senaristliğiyle en iyi senaryo dalında da Oscar adayı olmuştu. Yani parlak bir isim yani, gerçekten iyi işler çıkarabilecek, gayet böyle son yılların her an müthiş bir filmle karşımıza gelebilir diyebileceğimiz yetenekli sinemacılarından bir tanesi Drew Goddard. Ondan dolayı Matrix 5 projesini üstlenmiş olması şahsen bende bir umut yaratıyor, yani kötü bir şey beklemiyorum. Ancak bu noktada şunun sohbetini yapmam lazım. Şimdi herkes Matrix 4'ü linçledi ya. Kimse de 5'ten iyi bir şey beklemiyor yani. Her yerde bu konuşuluyor şu an. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Matrix, Wachowski kardeşler projelerini yapımcıları Joel Silver'a götürdüğünde bir üçleme olarak götürmüşlerdi. Yani daha en başından Matrix bir evrendi. Star Wars neyse, Yüzüklerin Efendisi neyse, ne bileyim Harry Potter neyse, yani başka birçok evren filmi gibi başından bir evren olarak tasarlanmıştı ki bu ne demek? Elbette devam filmleri gelecek. Yapacak bir şey yok. Yani yapılmasın işte, birincide kalsaydı keşke. Veya hadi işte üçlemeyi yaptınız mı? Tamam, öyle kalsaydı. Kalmaz, kalamayacak. Çünkü burası bir evren. Öyküsü, görsel dokusu, kurgusu, karakterleri, her şeyi bir evren olmaya zaten çok müsait. Yani bir sürü yapılabilir. Ya kaç tane Star Wars filmi oldu? 10 taneye geçti. Diyorum işte Yüzüklerin Efendisi dizi olarak devam etti. Hobbit olarak devam etti. Etti ve edecek. Etmesini istiyoruz arkadaşlar. Devam filmleri ilk filmler kadar iyi olmayacak olsa da yapacak bir şey yok. Evren olmaya çok müsait. Devamlarının çekilmesine çok müsait olduğu için başka Matrix filmlerinin geleceği daha başından belliydi. Yani ilk film bu kadar başarılı olup 2 ve 3'ün yapılacağı kesinleştiği anda ben zaten o zaman demiştim ki yeni bir evrenimiz var artık. Uzun yıllar bu devam edecek. Yani çok iğrenç projeler yapılmadıkça, ya da hani iğrenç demeyeyim, o da önemli değil, İzlenmedikçe. Çünkü izleniyor yani. İzleniyor mu? İzleniyor. İzlendikçe de devam bölümleri yapılmaya devam edecektir. Bugünün Star Wars'larının, ilk Star Wars'ların yanındaki prestiji nerede? Yerlerde aslına bakarsanız yani. Bir sürü Star Wars sevenler yeni Star Wars'ları beğenmiyorlar. Ya da yeni Jurassic Park'ları kimse beğenmiyor. Ama filmler hala sinema tarihinde en çok izlenen filmlerin listelerinde en üstlerde yer alıyorlar. Yani tamam, herkes linçliyor da herkes de izliyor be kardeşim. İzlemeyin o zaman. Filmler gişede batmadıkça evren filmlerinin devamları yapılır. Buna yapacak bir şey yok. Bakın Harry Potter'ın dizisini yapılacağı açıklandı şimdi. Devam edecek arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok yani. Devam etsin istenmiyorsa insanlar izlemeyecek. Bu kadar basit. Ama yani kimse de şey yapmaz herhalde. Hey arkadaşlar, hadi toplanalım. Hep birlikte Matrix'in son bölümünü boykot edelim, gitmeyelim. Var mı böyle bir sendikalaşma? Var mı böyle bir dayanışma? Yok. Hani böyle bir şey yapamazsınız. Kimse yapamaz zaten. Ondan dolayı izlendikçe de evren filmlerinin devamları yapılacaktır. Ki tekrar söylüyorum, elbette Matrix'in 4. bölümü diğer filmler kadar elbette iyi değildi. Yani onların yanında esamesi okunmaz. Ama bence kötü bir film de değildi. Hatta Matrix'in Tarantinesk haliydi denebilir. Yani öncülerini onore eden, kutsayan, o efsaneye sırtını biraz dayayıp onun biraz mizahi, biraz böyle nasıl diyeyim, onun esprili halini alıp kullanmaya çalışan ama bir yandan da yeni bir macera sunmaya çalışan, eski karakterlerin bazılarını kullanırken yeni yeni karakterler de efsaneye eklemeye çalışan falan, yani kendi içerisinde gayet güzel bir projeydi bence Matrix 4. İşte 5. bölümde bence yaklaşık olarak bu havada, hani hem efsaneyi kutsayan, işte onu hani onu hem zenginleştiren, ona bir şeyler katmaya çalışan ama bir yandan da kendi öyküsünü yazmaya çalışan falan bir film olacaktır diye tahmin ediyorum ki az önce bahsettiğim gibi Drew Goddard'ın Cabin in the Woods projesinde zaten yaptığı buydu. Yani korku filmi klişelerini hem kullanıyordu ama bir yandan da kendi öyküsünü yazıyordu. Kendi karakterlerini, dramatik dünyasını yaratmaya çalışıyordu. Ve bunda gayet de başarılı olmuştu. İşte Matrix'in 5. bölümünde de muhtemelen buna yakın bir şey yapmaya çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Diyorum çünkü başka bir projede yaptı. Başarılı olduysa da Matrix'te de başarılı olmasını beklemek çok yanlış bir beklenti olmayacak. Matrix 5'in gösterime geleceğine daha tarih falan belli değil tabii ama şimdiden duyurmuş, hatırlatmış olalım diyorum. Ve bu hafta sizinle paylaşacağım son haberse elbette İstanbul Film Festivali. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 1982'den beri düzenlediği İstanbul Film Festivali bu yıl 43. kez sinema severlerle buluşacak. 132 uzun, 12 de kısa metrajlı filmin gösterileceği 43. İstanbul Film Festivali 17-28 Nisan tarihleri arasında izleyicilerle buluşacak. Gerçekten o kadar zengin bir içerik sunmuşlar ki arkadaşlar. Ya yani incelemek bile uzun zamanımı aldı. İçeriye şöyle bir baktım. Çok güçlü, harika yönetmenler, harika filmler var. Takashi Miike var, Bruno Dumont var, Martin Scorsese var, Richard Linklater var. Jonathan Demme da içerikte, Atıf Yılmaz içerikte. Yani böyle anlat anlat bitmez. Gerçekten çok zengin. Wim Wenders var. Bir sürü güzel film var. Tabii duymadığımız yeni nesil, daha genç yönetmenler de içerikte yer almış. Seçki çok zengin. Yani diyorum oraya girmeyeyim, ona apayrı bir program yapmam gerekir. İnternette kısa bir ara yaparsanız İstanbul Film Festivali'nin içeriğine, programına, hangi film, hangi gün, nerede gösterime giriyor, bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. İstanbul'da yaşayan arkadaşlara ya da o tarihlerde yolu İstanbul'dan geçecek olan arkadaşlara İstanbul Film Festivali'nin 17-28 Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşacağını şimdiden hatırlatmış olalım. Evet, bu haftalık bu kadar diyelim değil mi? Başka bir konuya girmeye gerek yok bence yani. Sinemanın gündeminin yoğunluğu bu haftalık Sinematrisi güncel sinema haberleriyle tamamlamış olduk diyelim. Evet, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.